Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir Müzikte İz Bırakanlar programında daha birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Sizinle buluşturuyoruz. Muhteşem yorumu, müstesna kişiliğiyle TRT Ankara Radyosu sanatçısı Tahir Aydoğdu. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Konuklarımıza klasik sorumuz. Efendim nasıl başladınız? Müzik macerası nasıl başladı? Bununla başlıyoruz. Size de bu sorudan başlayalım.
İlk önce teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Tabii klasik bir cevap olacak. Küçük yaşlarda başladı. Çünkü babam kanun sanatçısı olduğu için Ankara Radyosu'nda Gültekin Aydoğdu.
Ona da selam söyleyelim ustaya.
Tabii ellerinden öpelim. Müzik evimizden hiç eksik olmadı. Birçok öğrenci gelip gidiyordu. Birçok değerli sanatçı. Mesela Ahmet Yatman'ı hatırlıyorum rahmetli. O beni çok etkilemişti. Dolayısıyla babam kanun sanatçısı olduğu için müzik çok erken yaşlarda evimizdeydi ve hiçbir zaman eksik olmadı. Kulaklarımız dolmaya başladı küçüklükten itibaren.
Değil mi? Hep öyle oluyor. Mutlaka ailede olunca etkileri çocuklara yansıyor.
Yansıyor tabii.
Eğitiminiz sırasında, bildiğim kadarıyla eğitiminiz müzik değil aslında.
Fizik.
Ottu fizik, evet.
77'de girmiştim, ottu fizik mezunuyum.
Evet, peki onu hiç yaptınız mı o alanda, çalıştınız mı yoksa?
Yok, hiç çalışmadım.
Hiç çalışmadınız.
Esasında bir yol ayrımına gelmiştim mezun olurken. Bir tarafta radyo sanatçılığı, stajyer, saz sanatçısı olmak için sınava girip kazanmıştım. Üniversitede okuyordum o sırada. Tam mezun olurken radyodaki sınavlar da bitti ve hak kazandık kadrolu sanatçı olarak girmeye. Sonra benim bir Türkiye Petrolleri maceram oldu. Oraya gittim. Türkiye Petrolleri'ni kazandım. Sonra yol ayrımına geldik. Bir taraf fizik, bir taraf müzik diyor. Ben müziği tercih ettim.
Çok da kafiyeli oldu.
Evet,
müzik mi? Müzik tercih edildi. İyi ki de tercih etmişsiniz.
İnsan sevdiği işi yapmalı.
Evet.
Hatta müzik ve fizik kafiye olarak da yakın olsa birbirine. Bununla ilgili bir sunum mu olacak Kaz Dağları'nda? Her ne kadar fizikçilik yapmasam da müzik ve fiziği esasında birbirine ayrılmayan ikili. Hı hı. Onlara bir sunum halinde sunacağım.
Harika olur. Bütün bu uğraşlarınızın arasında hocalık da var galiba, değil mi?
Var. Yıldırım Bayezid Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı, Hacettepe Devlet Konservatuarı'nda kanun dersleri veriyorum.
Hı hı.
Hocalık güzel bir şey. Hı hı. Daha önceden hobi amaçlı da veriyordum ama artık zamanım yok. Bir de hobi amaçlı ders vermek istemiyorum. Çünkü pek geleceği olmayan bir uğraş. Hı hı. Bir de çok zamanınızı alıyor. Ama öğrencilerle uğraşmak güzel. Hele insanın verdiğini alabilmesi en mutlu şey bir öğrenciden.
Korolar var biraz oradan.
Korolar, amatör korolarım
amatör
var.
Korolar var.
Onlarla çalışıyoruz. Amatör korolarda olmazsa olmazımız. Hatta bizim farklı bir çalışmamız vardı. Benim bir hedeflediğim bir projeydi. Bütün dernekleri bir federasyon altında toplamak üzere yola çıktık. Bir Türk musikisi federasyonu kurduk. 5 derneğin katılımıyla. Hedef bunu bütün Türkiye satına yaymak.
Aynen.
Çünkü bir takım sıkıntılar var, güzellikler de var ama birlikten güç doğar düşüncesiyle bu federasyonu oluşturduk. Şimdi bununla ilgili çalışmalar başlıyor.
Harika. Madem hocalığa girdik, korolara girdik, o zaman şöyle şeyler aklıma geliyor. Bir zamanlar şöyle düşünürdük, hala bu geçerli mi bilmiyorum. Klasik Türk müziği, bir başka deyişle Türk sanat müziği, belli yaş gruplarının, belli yaş grubunun üzerindeki insanların dinlediği müzik türüdür. Daha işte kısıtlı bir gruba hizmet eder filan gibi. Oysa ki ben görüyorum korolar gittikçe fazlalaşıyor. Gençlerin evet. de bu konuya ilgisi gittikçe artıyor. Siz ne dersiniz? Bu konudaki görüşleriniz, düşünceleriniz?
Esasında bir ara gerçekten öyleydi. Yaş ortalaması yüksekti. Ama onlar da bizim insanımız. Ama hedef tabii daha geniş kitleye seslenmek. Şimdi Türkiye çapında eğitim yapan konservatuarlarımız var. Artı biraz önce sizin de söylediğiniz gibi bir sayıya göre 2000, bir sayıya göre 1500 tam bir net bir rakam yok. 1500-2000'e yakın koro var.
Of.
Ve bunların çok bir kısmı güzel. Da gerçekten ben bu kadar olduğunu gençlere yönelik çok ciddi sayıda koro var. Bakıyorum mesela kanun son yıllarda çok revaçta bir enstrüman oldu. Biraz daha ucuz olsa belki daha çok alan, daha çok çalan olacak. İşte yeni çalışmalar yapan mesela Yeni Türkü gibi, işte İnce Saz gibi. Bu tür yeni projeler, gerçi yeni değil artık ama bizim Türk enstrümanlarının, Türk müziği enstrümanlarına karşı ilgi çok arttırdı. Kanun, kemençe, ut, ney, tambur. Zaman zaman tanışıyoruz gençlerle. Ben ümitliyim yani eski oranla bayağı ciddi bir ilgi söz konusu.
Evet, konservatuvarlar da gerek belediyeler gerekse devlet konservatuvarları klasik Türk müziği alanında bir başka deyişle Türk sanat müziği evet. alanında da konservatuvarlar çoğaldı. Bunun yanında dernekler yani cemiyetler, musiki cemiyetleri olsun.
Üniversite koroları.
Üniversite koroları hakikaten büyük hizmetlerde bulunuyorlar. Konuşacak çok şey var ama müzikle bir ara verelim mi?
Hay hay.
Ne çalalım, ne dinleyelim?
İlk olarak kanun, piyano ve neyden oluşan Tanini Trio'dan bestesi Astor Piazzolla'ya ait Oblivion'u dinleyelim.
Harika. Dinliyoruz efendim. Thank you. Ne güzel çalmışsınız, harika. Ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Diğer dostlara da buradan selam söyleyelim. Hayır. Şimdi bu konulara geleceğiz. Çok renkli bir müzik alanının hakikaten çok renkli çalıcılarından, renkli yorumcularından birisiniz. Ama gençlerde kalmıştık. Türk müziğinin Türkiye'deki açılımı, efendim o merak. Buna dediğiniz gibi son yıllarda, son belki 10-15 yıldır genç grupların diyelim yaptıkları atılımlar, yaptıkları yeni albümler ve çıkışlar, işte bunlarla paralel işte medyadaki yayılmalarının neden olduğunu düşünüyorum. Bu konuya devam edelim mi? Ben çok önemsiyorum bu konuyu. Hakikaten Türk müziği bizim gençliğimizde tekrar demin söylediğim gibi sadece belli yaş gruplarına hitap eden bir müzik türüydü. Halk müziği için de geçerli aslında bu. Doğru. Yani sadece klasik Türk müziği için değil. Şimdi bakıyorum ki gençlerimiz çoğaldıkça, genç sanatçılarımız, sizler gibi bu işin farklı farklı yerlerde, farklı farklı platformlarda, farklı renklerle insanlara sunulmasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Daha çok sahip çıkılmaya başlandı diye düşünüyorum gençlerimiz tarafından. Bir bu da beni çok heyecanlandırıyor TRT açıkça.
Kurumumuz da işte yaklaşık 28 sene sonra sanatçı alımı için sınav açtı. Bu çok güzel bir gelişme. Bu da desteğin başka bir yönü. Benim yaptığım mesela bir başka program var. Türkiye'deki Türk Müziği Devlet Konservatuarları'nı ve konservatuarların Türk Müziği bölümlerini tanıtıyorum. Öyle güzel gençlerle karşılaştık ki, gencecik, pırıl pırıl, taze taze sazlar, hocalar, benim açıkçası çok hoşuma gitti ve bunu biz her ayın son cumartesi akşamı 18-19 saatleri arasında TRT Nami Radyo 4'te yayınlıyoruz. Ve dinleyicilerden öyle güzel dönüşler geliyor ki Türkiye'de böyle konservatuarlar var mı? Ne güzel eğitim, icra da var tabii. Sadece konuşma değil. Ben açıkçası ümitliyim bu gelişmelerden. Eski oranla bayağı ciddi bir gelişme söz konusu. Daha çok ilgilenen gençler var. İşte enstrümanların dışa açılması ile ilgili güzel projeler var. Mesela bir tanesi, hani ben kendi projemi söylemem belki doğru olmayabilir ama ilgi görüyor şimdi. Mesela.
Evet, tabii ki.
Bizim enstrümanlarımız yurt dışında çok büyük ilgi görüyor. O yüzden ben gençlerden ümitliyim. Gitgide artan bir ilgi söz konusu.
Bir de şey yoktu, yani arz talep dengesi çok farklıydı. Şimdi yani şöyle söylemek gerekirse, bir genç, bu işe gönül vermiş bir genç, sadece dinleyici olmak dışında ilgilenmek istediği zaman nereye başvuracağını, ne yapacağını pek bir, hala da belki bilemiyordur. Buralardan da onları yönlendirebiliriz aslında. Sadece büyük şehirlerde değil, Anadolu'muzun dört bir tarafında şu anda hakikaten arz çok fazlalaşmış durumda diye düşünüyorum.
Evet, evet. Çok
yerel
doğru.
Yönetimler ve üniversiteler tarafından.
Birçok belediye konservatuar da açmaya başladı. Tabii önemli olan bunları açarken iyi bir kadroyla açmak. Kadro sıkıntısı oluyor. Ama Türk Müzik Konservatuarlarında gördüğüm kadarıyla, devlet konservatuarlarında artık hem Batı müziği hem Türk müziği gayet güzel yoğruluyor. Hem Batı müziği öğretiliyor, hem Türk müziği çalgıları, makamsal bilgiler, teorik bilgiler de öğretiliyor. Birçok konservatuarda bunu gördüm. Bu birlikteliği de sağlıyor. Yani bu tür öğrenciler daha iyi yetişiyorlar artık. Hem kendi müziklerini öğreniyorlar, hem de Batı müziği armonik sistemini öğreniyorlar. Batı müziğinin yapısını öğreniyorlar. Bunlar tabii güzel gelişmeler, bu konservatuarların bu şekilde çalışıyor olması.
Mutlaka. Ama hayatını bu işle sürdürmek isteyen, bu işten tabiri caizse ekmek yemek isteyen, gönül vermiş gençler için hala biraz zorluklar olduğunu düşünüyorum. İş bulmak konusunda. Umarım bu konuda da yetkilerimiz...
Tabii sanat kurumlarına, TRT'mize de büyük görev düşüyor. Yani bu gençler mezun olduktan sonra herkes üniversitede kalamaz.
Tabii ki.
Herkes piyasada, müzik piyasasında müzisyenlik yapamaz. Kimi değerli, başarılı gençler de nerede çalışacaklar? Sanat kurumlarında, Kültür Turizm Bakanlığı korolarında veya TRT korolarında. Biraz daha istihdam yaratılıp gençlere daha çok yer verilmesini düşünüyorum. İstiyorum daha doğrusu.
Evet. Bir de tabii ki amatörce bu işle uğraşmak isteyen gençlerimiz var. Onlara neler önerirsiniz? Nerelere başvurmalılar? Nereleri takip etmeliler?
Şimdi artık internette bu konuyla ilgili çok derin çalışmalar var. Eğer yurt dışında araştırıyorlarsa birçok ülkede artık amatör korolar, cemiyetler var. Hı hı. Yurt dışında birçok ülkede biliyorum ben. Hı hı. İnternete girerlerse, ararlarsa herhangi bir arama motorundan karşılığına çıkacaktır bu tür dernekler. Kaldı ki TRT'nin mesela bu konuda derneklere de nota desteği var. Yıllardır. Artık nota problem değil, birçok nota bulunabiliyor internet ortamında. Yani doğru araştırırlarsa, niye araştırdıklarını bilirlerse karşılarına doğru cevap çıkacaktır.
Şimdi birazcık da sizin yaptığınız, yapmak istediğiniz, bugüne kadar yaptıklarınız, bundan sonra yapmak istediklerinize geçmeden önce bir örnek daha, müzikal bir örnek daha dinleyelim mi? Siz anons eder misiniz ne dinleyeceğimizi?
Tabii Refik Talat Altman'ın Mahur Saz Semaisi'ni dinletelim dinleyicilerimize. Kulaklarında olan bir eserdir diye düşünüyorum.
Evet, dinliyoruz efendim. Thank you. Bu da çok harikaydı. Klasik eserlerimizden bir tanesi. Ve de sanıyorum şu anda birlikte çalıştığınız bir grupla yaptığınız.
Evet, Tani Nitrio'yla. Bu ilginç bir besteci. Refik Talat Altman Batı müziği de çalışmış. Hı hı. Eseri böyle çalmaya başladığınızda Bach'ın Ave Maria'sının böyle akorları hissediliyor. Hı hı. Melodik yürüyüşü. Biz de albümümüzü aldık ve çok ilgi gördü. Bir de insanların kulağında olan bir saz semaisi. Hı hı. Biraz da Batı'ya yakın olması, mesela Batı bir müzik dinleyicisine dinlettiğimizde hiç yabancı gelmiyor. Hı hı. İşte bir tarafta piyano, mesela Budapeşte de yanlış hatırlamıyorsam Shostakovich'in konser verdiği Budapeşte radyosunda biz de konser verdik ve çok ilgi gördü konser. Orada Çaykovski de vardı, Tambur Cemil Bey de vardı, Reşat Aysu da vardı, Astor Piazzolla da vardı. Bu bir kolaj çalışma. Çok iyi görüyor gittiğimiz ülkelerde, kendi ülkemizde de verdiğimiz konserler. Gençler de ilgi gösteriyor. İki tane albümümüz var. Hemen isimlerini duyurayım. Tanini Dokunuşlar 1 ve 2. Ararlarsa bulurlar da albümümüzü.
Tanini, sizin kurduğunuz grupların sayısı şu anda sayamayacağım kadar grup var. Şu anda en sonuncusu mu diyeyim? Belki bu arada birkaç grupla da çalışıyorsunuzdur.
Evet, ama birkaç grup var.
Daha çok galiba Tanini ile konserler yapıyorsunuz.
Evet.
Ya da dünyayı dolaşıyorsunuz. Buradan sevgili dinleyicilerimize de anons etmek istiyorum. Sevgili Tahir Aydoğdu, Türkiye'den daha çok yurt dışında. Senenin 12 ayının büyük bir kısmını yurt
yok,
dışında
o kadar diye yani
geçiriyor neredeyse. O yüzden sizlerin bulunduğu yerlere mutlaka gelmiştir ya da gelecektir. Takip ediniz lütfen.
Evet,
ısrarla takip hem ediniz, kaçırmayınız.
Sosyal paylaşım sitesinden hem web sitemden takip edebilirler. Oradan paylaşıyoruz. Çünkü hiç belli olmuyor. Hı-hı. Önceden belli olan projeler var ama daha sonra gerek Kültür Turizm Bakanlığı, gerekse Dışişleri Bakanlığı'nın teklifleri oluyor. Onları değerlendiriyoruz. Mesela geçtiğimiz Nisan ayında Malta Devlet Başkanı onuruna Malta Devlet Başkanlığı Sarayı'nda konser verdik. Hı,
muhteşem.
İki gün sarayda kaldık. Başka bir dünyada
değil
bir saray.
Çok başka.
Bir hanım devlet başkanı. Hı. Çocuklara mesela gittiğimiz yerde şeyi de araştırıyorsunuz, görüyorsunuz nasıl bir ülke, nasıl yürüyor her şey. Devlet Başkanı'nın çocuklara ayırdığı bölüme hayran kaldık. Çocuk da her haftanın belli günü gelip resim yapıyorlar, atölye çalışması gibi. Başkan da katılıyor. Böyle hoşumuza giden bir şey oldu, enstantane oldu.
Anılar. Eminim çok çok çok anılarınız vardır yurt dışındaki
çok,
konserler dolayısıyla gittiğiniz ülkelerde. Gerek orada yaşayan bizim vatandaşlarımız, gerekse oranın ahalisinin tepkileri, onlara geleceğiz. Gelmeden önce bir eser daha dinleyelim mi?
Tabii bir şarkı dinletelim dinleyicilerimize. Kemençeci Aleko Bacanos'un çok bilinen bir acımaşan şarkısı vardır. Geley Deniz'in Nazlı Kızı. Onu dinletelim. Deniz uzağında olan dinleyicilerimiz evet, bu şarkıyı dinleyerek kendileri denizde evet, hissetsinler.
Hem denizde hem de ülkemiz dışında yaşayan vatandaşlarımız da kendilerini topraklarımızda hissetsinler. Bir an için. Gel ey denizin nazlı kızı. Dinliyoruz efendim.
Thank you.
bu eskimeyen şarkımızdan sonra yine kaldığımız yerden devam edelim. Malta'daydık en son.
Evet, en son Malta'daydık. Malta, daha önce biz 29 Ekim'de gitmiştik 2014'te. Malta Büyükelçimiz Ayşe Sezgin, buradan selam ve saygılarımı gönderiyorum.
Evet, hürmetlerimizi yollayalım.
Çok ilgilendi bizimle ve o gittiğimiz ilk konserde meğerse Cumhurbaşkanı'nın ikinci yardımcısı varmış. Çok beğenmişler bizi. Dolayısıyla devlet başkanı huzurunda bir konser istediler. Biz de tabii Allah dedik tabiri caizse. Çünkü bu tür konserler ülkemizin tanıtımı, müziğimizin tanıtımı açısından da çok önemli. Gittiğinizde sadece müziğinize değil, kıyafetinize, oturuşunuzla, davranışlarınızla değerlendiriliyorsunuz.
Tabii ki.
Bir fahri elçi oluyorsunuz. O yüzden bu tür etkinliklere çok önem veriyorum. Şu ana kadar Tannitrio ile 15 ülkede konserler verdik. Mesela Amerikan Merkez Bankası'nda çaldık. Fed'de o zamanki başkan geldi. Özellikle tebrik etti. CD bile aldığını hatırlıyorum. Yani çok ilginç anılar var tabii. Hepsini konuşmak mümkün değil. Her gittiğimiz ülkede güzel izler bırakıyoruz. Ve arkasından iletişim de koparmıyorum ben. Gittiğimiz ülkede tanıştığımız gerek bürokrat, sanatçı olsun, müzisyen olsun, hepsiyle iletişim devam ediyor. Çünkü bir kapı başka bir kapıyı açıyor.
Mutlaka, tabii ki.
O yüzden güzel bir şey iletişimi sürdürmekte. Hele ki artık çağımız iletişim çağı. Ulaşamayacağınız kimse yok.
Tabii ki.
Onu devam ettirerek de herkesle iletişim halinde kalmak bence tabii iyi ki. Oluyor gelecek projeler.
Muhteşem tepkiler alıyorsunuzdur mutlaka. Muhteşem
çok çok güzel takdirler iletiliyor, övgüler alıyoruz. Özellikle mesela belki program ilerleyen bölümlerinde Ave Maria'yı zannediyorum dinletişe dinleyicilerimize.
O zaman sıcağı sıcağına hemen dinleyelim mi?
Hemen dinleyelim sonra konuşalım.
Evet. Ave Maria. Dinliyoruz efendim. Evet, bu muhteşem yorumdan sonra Ave Maria ile ilgili bir anı anlatacaktınız sanıyorum.
Evet, şimdi Tannitrio'da yer alan Neyzen Bilgin Canaz ve piyanist Hakan Ali Toker'le.
İkisine de selam olsun.
Evet, selamlarımızı gönderelim buradan değerli arkadaşlarımıza. Tabii yoğun provalar yapıyoruz. Bir repertuar seçimi oluyor. Herkes önerilerde bulunuyor. Ben yapım gereği her türlü müzikle iç içeyim. Seviyorum değişik müziklerle uğraşmayı. Çünkü yeni bir röportaj yayınlanmıştı Kültür Turizm Bakanlığı dergisinde. Orada da aynı şeye değindim. Farklı türlerde üretimde bulunmak, sanatçı enstrümanının sınırlarını zorlamaya ve yeni teknikler geliştirmeye götürüyor. Farklı bir disipline giriyorsunuz, farklı çalışma ortamı, enstrümanın sınırlarını zorluyorsunuz.
Evet, başta da söylemiştim ya, çok tabii renkli bir çalıcı, çok ha, renkli ederim bir müzisyen, farklı farklı alanlardan, alanlarla ilgilenen, o alanların, müzik alanlarını kastediyorum tabii. O müziklerle de kendi müziğimizi, yaptığımız çalışmaları yoğurarak farklı renkler ortaya çıkarıp, bu da çok önemli aslında.
Önemli tabii.
Yani dünyanın dört bir tarafındaki dinleyiciler, gerek kendi vatandaşlarımız, başta da oranın insanları, oranın halklarına sunmuş biçimi de çok önemli. Yaptığınız işi nasıl sunduğunuz, neyle sentezleyip, hangi ABC'yle onlara evet sunduğunuz, hangi lisanla, evrensel lisanı birazcık önemsiyorsunuz sanıyorum. Ondan kaynaklanıyor bu. Evrensel lisanla da onlara
sunmak. Tabii müzik çok büyük bir güç. Müziğin açamayacağı kapı yok. Benim aklımda hep Bach'ın prelütlerini çalmak vardı. Hakan, gel abi dedi, bunu yapalım dedi, çalışalım üzerinde. Düzenledi onu kanununa göre. İlk başta çok zor geldi tabii. Bach çok büyük bir besteci. O akor yürüyüşleri, armonik yürüyüşler kanuna çok zor tabii. Kanun için yapılmış bir eser olmadığı için. Hı hı. Ama onu çalışarak evvelallah hallettik. Çünkü hani biraz önce sizin de söylediğiniz gibi farklı müziklerle uğraşmak çok güzel. Ama daldan dala atlamak değil de hakkını vererek
tabii ki
başarıyla seslendirmek. Çok çalıştık bu periyde Ave Maria'ya. Sonuçta ortaya, hatta hiç unutmuyorum, bu özel bir bilgidir. Bu albümü kaydını yaparken, kayıtta biliyorsunuz bölüm bölüm çalışmak çok kolay. Yani saniyenin bilmem kaçta biri kadar, hı hı, aralara girip çıkmak kolay. O zamanlar ta hazır değildik, kayıtta mümkün bu tür şeyler. Ama ondan sonra iş başa düşünce, konserler ortaya çıkınca kayıttaki o yaptığımız, ne diyelim, montaj olayını artık yapamayacağımızı anladığımız için son sürat çalıştık. Şimdi havada karada ezbere çalıyoruz, evet, eseri. Mesela Budapeşte de olsun, Polonya'da, Varşova'da çok ilgilerini çekti. Bu bize kilise dönemini hatırlattı dediler. Geriye doğru götürdünüz bizi. Çünkü kanun Bach'ın namelerini çalıyor. Neyzen arkadaşınız Bilgin de, o da Bach'tan sanırım bir buçuk asır sonra Gounod'un yapmış olduğu besteyi çalıyor. İkisi birleşince, evet, bizi tamamıyla şeye götürdünüz dediler. Eski kilise dönemine. Ve çok ilgi gördü. Güzel de bir atmosfer vardı. Öyle değişik yerlerde çalıyoruz ki bu muhakkak birçok şeyde yer alıyor konserimizde. Büyük ilgi görüyor tabii Kanun ki ve Neyden Ave Maria.
Mutlaka.
Tabii biz bir arada bu esere başlamadan bizim geleneğimizden bir ilahiden bir bölüm çalarak acamaşıran taksim yaptıktan sonra onu Ave Maria'ya bağlıyoruz. O da böyle bir sanki dinler arası buluşma gibi oluyor.
Evet. Ben öğrencilerime hep şöyle söylüyordum. Hala da devam ediyorum tabii ki buna. Eğitimlerimizin, daha doğrusu eğitimimizin temelini oluşturuyor. Ne yaptığınız değil, nasıl yaptığınız çok önemlidir. Demin de söylediğiniz gibi, eğer bunları gelişi güzel bir şekilde anlayışlı yapmış olsaydınız, bu kadar sürmesi zaten mümkün değildi. Çizginiz belli ki üst düzeyde bir çizgi.
Teşekkür ederim.
Dünyanın dört tarafından davetler alıyorsunuz. Dünyanın dört tarafında ülkemizi en iyi şekilde, müziğimizi en iyi şekilde harmanlayarak onların kültürleriyle de onlara sunuyorsunuz. Şimdi ne dinleyelim?
Şimdi o zaman, biraz önce Tamburo Cemil Bey dedik. Gelecek sene Tamburo Cemil Bey'in 100. ölüm yıl dönümü. Birçok etkinlik planlıyoruz biz de. Hı hı. Bir Hüseyin'i Taksim'den sonra birçok ülkede seslendirdiğim Tamburo Cemil Bey'in Çeçen Kızı adlı Hüseyin Oyun Havası'nı dinletelim.
Evet efendim, dinliyoruz. Muhteşem yorumdan, muhteşem eserden sonra sohbetimize yine devam ediyoruz. Hoş, sohbetimizin bitmesi mümkün değil. Bu kadar renkli bir kişilik, renkli bir çalıcı, renkli bir yorumcu, dünyanın dört tarafını dolaşan, ülkemizi temsil eden bir yorumcuyla sözün bitmesi mümkün değil. mutlaka çok çok çok anılar var. Bu anılardan yine bir örnek sunalım mı?
Tabii 1952'de Reşat Aysun'un Barcelona'da beslediği Külücasker Saz Semaisi'ni sunalım. Bir görev nedeniyle Amerika'ya giderken arkadaşlarıyla birlikte Barcelona'da konaklıyorlar. Gemi orada, daha doğrusu bir gece kalacak. Böcek bilimi uzmanı Reşat Aysun, ziraat mühendisi, entomolog. Tabii orada konaklayınca şehre çıkıyorlar. O akşam da şehirde bir eğlence varmış, bir yıl dönemiymiş İspanyolların. İki gitarcı ve bir dansçı karşısına dikiliyorlar. Onları seyredip dinlerlerken biraz sonra dinleteceğimiz eser doğuyor. Külücasker Saz Semaisi.
Ne kadar ilginçtir değil mi aslında?
Çok
insan,
ilginç.
İnsan hayali, insan aklı, insanın duyguları ne acayip. Hiç ummadığınız yerde aklınıza geliveriyor.
Geliveriyor.
İlham mı
özellikle
diyoruz?
Özellikle dördüncü bölüm, dikkatli dinlesinler. Biliyorsunuz Saz Semaileri dört bölümden oluşuyor. Hı-hı. Son bölümde zaten usul değişiyor. Burada İspanyol ezgilerini duyacaksınız. Hatta bunu biz İspanya'da çaldığımızda bu bir flamenco dediler bize. Bayıldı İspanyollar. Onu dinletelim dinleyicilerimize.
Dinletelim. Burada da şunu söylemek istiyorum. Son cümlenizden yola çıkarak, müzik ne biçim bir dildir, nasıl bir anahtardır?
Muhteşem.
Nasıl bir anahtardır, duygu anahtarıdır, insanın anahtarıdır. Sınır tanımıyor. Ne duygu sınırı tanıyor, ne coğrafik sınır tanıyor. Kültürler arası etkileşim. Her şey söylenebilir ama insanın olduğu her yerde müzik o ruh kapısından içeriye gir veriyor hemen. birkaç ezgi, birkaç nameyle insanı etkiniz altına alıveriyorsunuz. Sözle anlaşamadığınız, dilini bile bilmediğiniz insanlarla bu vesileyle bir ruh beraberliği, bir arkadaşlık ne kadar güzel doğuveriyor. Müziğin üstün gücü. Efendim bu örneği, bu örnekte de göreceğiniz gibi hikayesini demin dinledik. Çok özel bir hikayesi var. Kürdili Hicazkar Saz Semaisi'ni dinliyoruz efendim Reşat Aysu'dan. Dinliyoruz efendim.
Thank you.
muhteşem eserden sonra buna ekleyecek bir şeyimiz var mı? Mutlaka var tabii de.
Tabii ekleyecek çok şey var ama ben başta çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir programda beni davet ettiğiniz için projelerime hakkında konuşma fırsatı buldum.
Daha konuşamadık. Daha konuşacağız daha hepsini, inşallah. Tabii bir program daha yapacağız inşallah.
İnşallah. Tebrik ediyorum bu güzel program için. Tabii müzik biraz önce sizin de söylediğiniz gibi çok büyük bir güç. Müziğin açamayacağı kapı yok. Yani müziksiz ne demiş Nietzsche? Müziksiz hayat bir hatadır diye. Müziksiz zaten hayat düşünülemiyor. Tekrar teşekkür ediyorum.
Yani şimdilik çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftada sürdüreceğiz bu sohbetimizi. Hay. Çünkü sevgili dinleyiciler, demin de söylediğim gibi, programın belli aralıklarında söylediğim gibi, Tahir Aydoğdu öyle bir programlara sığacak bir yorumcu, bir programlara sığacak bir üstad değil. O yüzden bu programın tekrarını yapacağız. Önümüzdeki hafta yine görüşeceğiz.
Çok
yine buluşacağız. Tahir Aydoğdu ile devam edeceğiz. Müzikte iz bırakanları dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz.
Ben de
sevgiyle
teşekkür
kalın.
Ederim.
Tekrar teşekkür ediyoruz.
Ben de Tahir. Teşekkür ederim.
Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.